Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, dua dinimizde kulluğun özü olarak nitelendirilir. Kulluğun özü. Dua hakkında Yüce Rabbimiz, bana dua edin, duanıza icabet edeyim, duanızı kabul edeyim buyurarak müminin kendisine yönelmesine her an karşılık vereceğini bildirmektedir. Dua insanın varoluş nedenidir. Öyle ki kul duası sayesinde Allah katında değer kazanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Dikkat edilirse, ayet-i kerimede Allah Teala'nın kullarına değer vermesinin sırrı olarak dua zikredilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, insan her an Allah'a muhtaç durumdadır. Bir sıkıntıya düştüğü zaman ona sığınır. İsteklerini ona arz eder. Allah'ın sonsuz kudreti karşısında kendi güçsüzlüğünü idrak eden insan, onun her şeyi kuşatan engin rahmetine olan ihtiyacını samimi duygularla dile getirir. İnsanın bu şekilde yaratanına yönelmesi ve dileğini ona, o yüce makama arz etmesine dua diyoruz biz. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğu çok özel bir köprüdür. Duanın ana gayesi insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunmasıdır. Değerli dinleyicilerimiz, dua aynı zamanda bir ibadettir. İnsanın acizliğini itiraf ederek bütün benliğiyle yaratanına yönelmesi, onu zikretmesi ve kalbinin derinliklerinden gelen duygularla ona dua etmesi önemli bir ibadettir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de ki duanız olmasa Rabbim ne diye size değer versin buyurulmak suretiyle insanın Allah katındaki değerinin ancak ona olan bu yönelişiyle mümkün olduğu belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de insanın kendisine bir sıkıntı isabet ettiğinde üzüldüğü, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderildiği, kendini emniyet içinde gördüğü durumlarda dua isteğinin de zayıfladığı, insan ne zaman kendisini emniyette hissediyor, bu durumda dua ihtiyacı da, isteği de zayıflıyor. Bu durumda olan insanların kendilerini müstani görerek Allah'tan yüz çevirdikleri haşa, kendi güç ve yeterliliklerini kendi gözlerinde büyütüp nankör ve bencil oldukları, zalimane davranışlar sergiledikleri anlatılmaktadır. Değişik ayetlerde mesela İsra suresi 83, Lokman suresi 32, Fussilet suresi 51 bu ayetlerde bu şekilde anlatılmakta. Ve izâ en'amnâ alel insâni e'râza ve ne'â bi cânibih. Ve izâ messehu'ş-şerru kâne yûsâ. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Nimet verdiğimiz vakit yüz çevirip yan çizer. Kendisine kötülük dokununca da umutsuzluğa düşer. Ayeti insanın işte bu yönüne işaret etmektedir. Oysa değerli dinleyicilerimiz, başımız dara düştüğünde dua ettiğimiz gibi rahatlık durumlarında da Allah'ı hatırlamamız kulluğumuzun bir gereğidir. Mübarek kitabımız Kur'an'da duanın sadece Allah'a yöneltilmesi, Allah'tan başkasına dua edilmemesi hususu hatırlatılarak Şuara suresi 213 ve Kassas suresi 88. ayetler örneğin, kullarım beni senden sorarlarsa, Peygamber Efendimiz'e hitaben, kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Allah Teala böyle buyuruyor. Ben kullarıma çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Yalnız bana dua etsinler. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîb. Ücibü da'vetettâ'i. İzâ da'ânî fel yestecîbû lî vel yu'minû bî. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için davetime uysunlar buyurmaktadır. Allah Teala Bakara suresi 186. ayet-i kerimede. Değerli dinleyicilerimiz, takdir edilir ki her şeyin bir usulü, adabı var. Dualarımızda dikkat etmemiz gereken hususlar ise şunlar. Dua gönülden, gizlice ve alçak sesle yapılmalı. Mümkünse kıbleye yöneldikten sonra besmele çekip Allah'a hamd ve peygambere salavattan sonra günahlara tevbe edilip dileğimizi arz ettikten sonra dua yine Efendimiz'e salatü selamla bitirilmeli. Duaya salatü selamla başlıyoruz ve salatü selamla bitiriyoruz. İnsan yaratılışı gereği aceleci bir yapıya sahip. Böyle de olsa duanın kabulü için acele etmemeli. Dua edileceğine inanılarak duaya ısrarla devam edilmeli. İnsan dileği konusunda önce sebepleri yerine getirmeli, yani fiili duayı da ihmal etmemelidir. Peygamber Efendimizin uygulaması budur. Peygamber Efendimizin tavsiyesi de bu yöndedir. Rabbim bizleri duadan, şükretmekten, Allah'ı zikretmekten uzak ve mahrum eylemesin. Her şeyin en iyisini bilen Rabbimiz hakkımızda hayırlı olanı bizlere ihsan eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş manşetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocamız bugün İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyacak. Bildiğiniz gibi bunlar aynı zamanda çok özel dua ve korunma ayetleridir. Ve Kur'an tilavetinin ardından da Peygamber Efendimizin duaları konusunu ele alacağımız programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmiş, bizden de bunu istemiştir. Gündüzün aydınlığında, gecenin karanlığında, yağmur yağdığında, güneş veya ay tutulduğunda, kuraklık olduğunda, savaşta, barışta, yolculukta, her zaman ve her vesileyle dua ediyordu Peygamber Efendimiz. Her hal ve durumda Rabbini asla unutmuyor. Lisanı onu anmaktan hiç geri kalmıyordu. Öyle ki yeni bir elbise giydiğinde Allah'ım sana hamdolsun onu bana sen giydirdin. Onun hayrını ve her şeyin hayırlısını senden diliyorum diye dua ediyordu. Nefsin hile ve aldatmalarından korunmak için de Rabbine el açarak göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni nefsimle bırakma Allah'ım diye yalvarıyordu Allah'a. Yatağına uzandığında tam bir teslimiyetle Rabbine niyazda bulunuyor. Allah'ım canımı sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım diyordu. Sabahları bir tür ölüm olan uykudan uyandığında bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dirildikten sonra dönüşümüz de onadır derdi Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Buhari'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimizin şöyle dua ettiğini öğreniyoruz. Rabbim, yanlışlarımı, bilgisizliğimi, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, bilerek, bilmeyerek, şaka yollu yaptığım hatalarımı da bağışla. Allah'ım, yaptığım yapacağım, gizli ve açık günahımı bağışla. Günahların cezasını öne alan da erteleyen de sensin. Çünkü sen her şeye gücü yetensin. Bakınız şimdi, Peygamber Efendimiz her durumda Allah'a sığındığının özel örneklerinden birisini sunmak istiyorum şimdi de sizlere. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz Allah Resulüne Uhud gününden daha sıkıntılı bir günün oldu mu diye sormuştu. Uhud günü bütün Müslümanlar için, sahabe-i kiram efendilerimiz için, Peygamber Efendimiz için çok zor bir zaman dilimiydi çünkü. Ve Hazreti Ayşe annemiz Uhud gününden daha sıkıntılı bir günün oldu mu diye soruyordu. Peygamber Efendimiz bu soruya cevap olarak Kureyş'ten gelen birçok zorlukla karşılaştım. Fakat Akabe günü hepsinden şiddetliydi cevabını veriyordu. Peygamber Efendimizin hayatındaki sıkıntılı günlerinden söz ederken hepsinden daha şiddetli olarak tanımladığı Akabe günü hadisesini nakletmek istiyorum sizlere. Allah Resulü Mekkeli müşriklere yaklaşık 10 yıldır yaptığı davetten olumlu cevap alamamış, bilakis şiddeti her geçen gün daha da artan baskı ve hakaretlere maruz kalmıştı. O güne kadar kendisini koruyup kollayan amcası Ebu Talib ve sevgili eşi Hazreti Hatice'nin aynı günlerde birbirinin peşi sıra vefatının ardından biraz da olsa ferahlamak ve insanları İslam'a davet etmek için Mekke'ye 100 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Taif'e gitmişti. Ne var ki Mekke'den sonra Taif'te de içlerinde Peygamber Efendimizin yakınlarının da bulunduğu gözü dönmüş bir şekilde üzerine yürüyen bir toplulukla karşılaşmış. Yani Peygamber Efendimiz Taif'te de aradığını bulamamıştı. Taifliler Allah Resulü'nün yaptığı çağrıya beklediği cevabı vermedikleri gibi ayak takımı olan kimseleri ona hakaret etmeye ve üzerine yürümeye teşvik ettiler. Geçeceği yol üzerinde duran bir grup yoldan geçerken onu taşa tutmuş, ayaklarını kan içinde bırakmıştı. Bütün bu olanlardan sonra Peygamber Efendimiz her zaman olduğu gibi yine Rabbine sığınıyor. Allah'ım, kuvvetimin azlığını, çaresizliğimi, insanlar katındaki durumumu sana arz ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen darda bırakılanların Rabbisin, sen benim Rabbimsin diye niyaz ediyordu duasında. Karnus Salib bölgesine gelindiğinde çaresizlik içinde yaptığı duanın Rabbi katında makes bulduğunu, kabul edildiğini gösteren meşhur hadiseyi yaşadı. Allah Teala elçisi Cebrail isimli melek vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e haber iletiyordu. Dilerse onu zulmeden bu kavmi helak edeceğini bildiriyordu Peygamber Efendimiz'e. Rahmet peygamberi her şeye rağmen beddua etmedi. Kendini taşlayan ve hakaret eden taiflere beddua etmiyordu. Onların helakını, yok olmasını dilemedi, istemedi. Onların soylarından yalnızca Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil meydana çıkarması için dua etti sadece onlar için. Değerli dinleyicilerimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamber, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce bir beşer, yani insandı. Bu gerçeği hem Kur'an hem de bizzat Peygamber Efendimiz ısrarla vurguluyordu. Bir insan olarak seviniyor, üzülüyor, hastalanıyor, türlü sıkıntılara maruz kalıyordu. Kendinden önce aynı vazifeyi yapmış Hazreti Eyüp, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yunus ve diğer peygamberler de birçok musibetle karşı karşıya kalmamışlar mıydı? Yüce Yaratıcı tebliğ için görevlendirdiği peygamberlerini sıkıntıya düşüp kendine el açtıklarında yardımı ile desteklemişti. Örneğin Hazreti Eyyub'un hastalandığında Rabbi tarafından nasıl sıhhate kavuşturulduğu Kur'an'da şöyle anlatılır. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben bir derde uğradım. Sen ise merhametlerin en merhametlisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için bir ibret olmak üzere. Rahmet ve kullukta bulunanlar için bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İşte sevgili peygamberimiz de başına gelen her musibetten Allah'a sığınıyor, ona yalvarıyor, istek ve taleplerini yalnız ona yöneltiyordu. Dua ile başına gelebilecek musibetlerden korunmayı ümit ediyordu Peygamber Efendimiz. Mutluluk halinde de secdeye kapanıp şükrünü dile getiriyordu. Sıkıntısı olduğunda da ellerini açıp gene Rabbine münacatta bulunuyordu. Bu şekilde her durumda Rabbinden razı olduğunu gösteriyor. Bize de bunu tavsiye ediyor. Bu şekilde örnek oluyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sefere çıkarken Allahümme ente sahibu fis seferi vel halifetu fil ehl. Allah'ım, beraber gittiğim sensin. Ailemi emanet ettiğim sensin diye duasına başlar. Yolculuğun sıkıntılarından, üzüntülü dönmekten, ailesine ve malına gelecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. O peygamberler sultanı hayırları talep ettiği kadar kötülerden ve kötü şeylerden de Allah'a sığınırdı. Ve ashabına da Allahümme inni e'udhu bike minel buhli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike en uradde ila erzelil umuri ve e'udhu bike min fitnetid dünya ve e'udhu bike min azabil kabr. Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım. Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana, ömrün en rezil haline dönmekten sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım demeyi tavsiye ederdi. Dedik ya, kendisi de her fırsatta sığınırdı Rabbine. Huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan, açlıktan ve hainlikten, hastalıktan, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Allah'a sığınır ve dua ederdi Peygamber Efendimiz bu konuda. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz gündelik hayatını sürdürürken yaptığı küçük büyük her işini dualarla taçlandırırdı. Sohbetimizin başında ifade ettiğimiz gibi yeni bir elbise giydiğinde Allah'ım bu elbiseyi bana sen giydirdin. Senden bunun hayrını isterim derdi. Evinden çıkarken Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna ne'udu bike min en nezille ev nedille ev nazlime ev nuzleme ev nechele ev yuchele aleyna. Allah'ın adıyla Allah'a güvendim. Allah'ım, haktan ayrılmaktan, sapıklığa kaymaktan, zalim olmaktan, zulme uğramaktan, cahillik etmekten ve bize cahillik edilmekten sana sığınırız buyururdu. Bir gece Hazreti Ayşe annemiz uyandığında onu secde halinde Rabbine niyazda bulunduğunu fark etti. Peygamber Efendimiz duasında hem Allah'a sığınıyor hem de onu tesbih edip şöyle diyordu. Allah'ım, öfkenden rızana, öfkenden rızana, cezandan affına, senden sana sığınır. Sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin diyordu. Değerli dinleyicilerimiz, dua zaman zaman hastalıklar karşısında Allah'a sığınmanın, ondan şifa istemenin aracı olurdu Peygamberimiz için. Vefatının yaklaştığı hastalık günlerinde biraz önce hocamızın da okuduğu Felak ve Nas surelerini, Kul e'udü bi Rabbil Felak ve Kul e'udü bi Rabbin Nas surelerini kendisine okur ve üflerdi. Hastalığı arttığında Hazreti Ayşe bu sureleri Peygamber Efendimiz için okumaya devam etti. Bazen ashab-ı kiram hastalıklardan kurtulmak için ondan yardım isterler. Onun duasıyla sıhhate kavuşurlardı. Bazen de Allah Resulü'nün yaptığı dua ile hasta olanlara dua edip Allah'tan şifa isterlerdi sahabe-i kiram efendilerimiz. Peygamber Efendimiz bir hastayı ziyaret ettiğinde elini onun alnına koyar ve onun için Allah'tan şifa dilerdi. Hastalar için şöyle dua ederdi Peygamber Efendimiz. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, bu kulunun sıkıntısını gider, şifa ver. Sensin tek şifa veren, senin şifandan başka şifa yok. Hastalık bırakmayan bir şifa ile şifa ver ya Rabbi. Değerli dostlar, Yaradan ile bağ kurmanın, ona sesimizi duyurmanın en kolay yolu olan dua, Peygamberimizin en çok yaptığı ibadetti. Günün her anında dilini dualarla süslerdi Peygamber Efendimiz. Çünkü dua, ifade ettiğimiz gibi ibadetin özüydü. İbadetin özüdür dua. İbadetin ta kendisidir. Allah Resulü, Peygamberimiz her dua edişinde öncelikle Allah'ı anar, ona tazimde bulunurdu. Kendisinin ve önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli sözün kelime-i tevhid olduğunu bildirirdi ümmetine. Kendisinin ve kendisinden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz kelime-i tevhid. Zikrin en üstünü la ilahe illallah'tır. Zikrin en üstünü la ilahe illallah'tır der ve müminleri, inanmış kalpleri bu zikri söylemeye teşvik ederdi. La ilahe illallah. La ilahe illallah ifadesi Peygamber Efendimizin zikrinde de onun duasının bir parçasıydı. Ancak Resulullah'ın dilinde zikir, yani Allah'ı anmak, sadece belirli kelimeleri tekrar etmekten ibaret değildi. Zikir, verdiği bütün nimetler karşısında Allah'a hamd ve şükür içerisinde olmaktı. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz sabah uyandığında bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamd olsun, dönüş yine onadır diyerek güne başlar. Akşam olup yatağına girdiği vakit ise bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamd olsun diye dua ederek şükrünü arz ederdi Rabbine. Bir şey yediği veya içtiği zaman Elhamdülillahillezî et'amena ve sekana ve cealena minel müslimîn. Bizi doyuran, içiren ve Müslümanlardan eyleyen ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamd olsun diye hamd ederdi. Bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamd olsun. Peygamber Efendimiz bir sıkıntı, bela ve musibet gördüğünde onun giderilmesi için Rabbine yöneldiği gibi, güzellik ve bolluk gördüğünde de bolluğun devam etmesi için Rabbine dua ederdi. Böylece duası ashabı için bereket olurdu. Yeni evlenenleri tebrik etmek istediğinde onlara şöyle dua ederdi. Allah sizin için bereket versin. Onun bereketi üzerinize olsun ve o ikinizi hayır içerisinde bir araya getirsin. O ikinizi hayır içerisinde bir araya getirsin. Senenin ilk meyvesi kendisine getirildiğinde Allah Teala'dan bereket ister ve onu yanında bulunan en küçük çocuğa ikram ederdi Peygamber Efendimiz. Sık sık Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbimiz bize dünyada güzellik, ahirette de güzellik ver. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru diyerek hayır dilerdi Allah Teala'dan. Resulullah Efendimizin duasından ashabı da bolca nasiplenirdi. Özellikle çocuklarını ona getirirler, o da onlar için dua ederdi. Onlara güzel isimler verirdi. Çünkü bilirlerdi ki onun duası sadece o duayı alanla sınırlı kalmazdı. Öyle tesirliydi ki etkisi taşar, nesilleri aşardı. Huzeyfe radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah Efendimiz bir kimseye dua ettiğinde o duanın bereketinden o kişi çocuğunun çocuğu nasiplenirdi. Sıkıntıların bunalttığı sahabiler de çareyi onun duasında bulurlardı. Nitekim babasından kalan borçları ödeyemeyen Cabir bin Abdillah, o sultanın duasıyla bereketlenen hurmalarını satmış, borcunu ödemiş, hatta elinde fazlası bile kalmıştı. Duasının bereketinden herkes faydalanırdı. Kuraklık malları yok edecek seviyeye geldiğinde yağmur için niyaz eder, duasının bereketiyle kuruyan topraklar yeşerirdi. Kimi zaman da onun duasının bereketiyle yaratıcıya hasret gönüller hidayet bulur, kalplerinde iman yeşerirdi. Ebu Hureyre'nin annesi de Allah Resulü'nün duasıyla hidayete eren, İslam'ı kabul edenlerden birisiydi. Bir müşrik olan annesinin de kendisi gibi İslam'la şereflenmesini canı gönülden istiyordu Ebu Hureyre. Bu sebeple her fırsatta İslam'a davet ediyordu anneciğini. Bir gün yine annesine dini anlattığında ondan Resulullah aleyhinde hiç hoşlanmadığı sözler işitmişti. Annesinin kendisini ağlatacak derecede üzen sözleri üzerine gözyaşları içerisinde doğruca Allah'ın Resulü'nün yanına gitti ve bir dilekte bulundu. Ya Resulallah dedi, ben annemi İslam'a çağırıyorum, o da reddediyor. Bugün annemi yine İslam'a çağırdım ama bana senin hakkında hiç hoşuma gitmeyen şeyler söyledi. Allah'tan Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etmesini isteyiver ya Resulallah dedi Ebu Hureyre. Onun bu üzüntülü haline şahit olan Peygamber Efendimiz hemen oracıkta Allah'ım Ebu Hureyre'nin annesine hidayet nasip eyle diye dua etti. Peygamberler Sultanı'nın bu duasıyla sevinen Ebu Hureyre oradan ayrıldı. Evine ulaşıp kapıya vardığında kapı kilitliydi. Ama annesini oğlunun ayak seslerini duymuştu. Olduğun yerde kal, biraz bekle diyordu Ebu Hureyre'ye. Annesi gusül abdesti alıyordu. Abdestini aldı, elbisesini giyindi ve ardından da açtı kapıyı oğlu için. Bu sefer Ebu Hureyre'yi mutluluktan ağlatan şu sözleri söyledi. Ebu Hureyre, ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahidim diyor ve tekrar tekrar şahadet getiriyordu Peygamber Efendimizin duası sonucunda. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin duası insanlar için hidayet olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olarak onların azabı için hiçbir zaman dua etmiyor, onlara beddua etmiyordu Peygamber Efendimiz. Hayır, o rahmet elçisiydi çünkü. Lanetçi olarak gönderilmemişti. Merhamet peygamberiydi o. Kendisine hakaret eden, taşlayan, ayaklarını kanatanlara da beddua etmemiş, dua etmişti onlar için. Ama yapılanlar şahsını geçip Rabbimizin gazabına sebep olacak seviyeye ulaştığında Allah için buğz etmenin bir gereği olarak lanet okuduğu ve lanetine maruz kalanların helak olduğu da olmuştu. Kendisine ihanet ederek bir maunede 70 hafızı şehit eden Arap kabileleri, Hendek'te namazını vaktinde kılmasına engel olan müşrikler ve benzerleri onun bedduasından da hissedar olmuşlardı zaman zaman. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz başta kendisi olmak üzere etrafındakilerin bağışlanması için sık sık dua ederdi. İşte bu konuda da bize örnek olurdu. Etrafındakilerin bağışlanması için dua ederdi. Dua ederken en şümüllü duaları tercih eder. Rabbine her yakarışında birçok kişiyi zikreder. Birisi kendisinden bağışlanması için dua istemesini istediğinde oradaki bütün insanların bağışlanması için dua ederdi. Hatta duasını kendisine ya da belirli kişilere özgü yapanları da Allah'ın çok geniş olan rahmetini daralttıklarını hatırlatarak ikaz ederdi. Böylelikle Peygamber Efendimizin Rabbine yakarışları etrafındakiler için af ve mağfiret kapılarının açılmasına vesile olurdu. Peygamber Efendimiz her gün dualarında onlarca kez bağışlanma diler, hiç günahı olmadığı halde, kesinlikle günahı olmadığı halde tevbe eder, ashabına da dua ederdi. Böylece örnek olurdu bize. Allah'ım, şüphesiz asıl hayat ahiret hayatıdır. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Öyleyse ensar ve muhacire ikram eyle der, duası ashabın gönüllerine su serpen sükunet oluverirdi. Bir gün ümmetinden yüzleri dolunay gibi parlayan ve hesapsız azapsız cennete girecek olan 70 bin kişilik bir gruptan bahsederken Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi, "Ya Resulallah, Allah'a beni de onlardan o 70 bin kişiyle birlikte, beni de onlardan yapması için dua ediver," dedi. Resulullah da, "Allah'ım, bu kulunu da onlardan eyle," diye dua etti. Ve ardından da müjde olarak, "Sen onlardansın," buyurdu. Peygamber Efendimiz Ukkaşe gibi diğer ashabı içinde yaptığı bu duaların dışında hiç kuşkusuz kabul edileceğini bildiği asıl duasını bütün ümmetine saklamış, hepimize saklamış ve şefaatçi olabilmek için bu hakkını ahirete bırakmayı tercih etmişti. Allah Teala kendisine dua için elini kaldırdığı zaman kolunu boş çevirmekten haya eder buyuran Peygamber Efendimiz ashabına yaptığı dualarla da onlara örnek olurdu. Şüphesiz o duaların sultanıydı. Onun duaları sultanıydı duaların ve yakarışların. Bir defasında, "Ey Allah'ın elçisi, nasıl senin duan gibi dua edip sığındığın gibi Allah'a sığınabiliriz?" diye sordular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ashabına ve dolayısıyla ümmetine kendi yaptığı duaların tamamını içeren, şu duayı öğretti ve bunu söylemelerini tavsiye etti. "Allah'ım, biz kulun ve Resulün Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden istediklerini isteriz. Kulun ve Resulün Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sığındıklarından da sana sığınırız." Biz de bu dua ile bitiriyoruz bugünkü programımızı. "Ya Rabbi, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin senden istediklerini istiyor. Yine Peygamber Efendimizin sığındıklarından da sana sığınıyoruz. Bizi affeyle ve dualarımızı kabul eyle. Amin." Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin öğrettiği bu duamızla programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi dilerseniz bir ilahi arasıyla soluklanalım. "Agah Mevlam ver aşkını" diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Mevlam ver aşkını bana, hayır.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, boy abdesti yani gusül abdesti ile namaz kılınabilir mi? Namaz kılınabilmesi için ayrıca abdest almak gerekir mi? Gusül abdestinden, boy abdestinden sonra namaz kılmak için ayrıca abdest almak gerekir mi diye soruyor. Gusül abdesti, değerli dinleyicilerimiz, gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için, çünkü gusül abdestinde bütün vücut yıkanmaktadır. Gusül abdesti alan kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdest ile namaz kılabilir. Ayrıca abdest alması gerekmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadis-i şerifler vardır. Bir başka dinleyicimiz, gene bununla bağlantılı bir soru olduğu için buraya aldım. Cünüp olarak uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır hocam diyor. Cünüp olan kimse namaz kılmak ve Kur'an okumak. Namaz kılmak ve Kur'an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez değerli dinleyicilerimiz. Dolayısıyla ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta, mümkün olan zamanda guslederek kurtulmaya çalışmalıdır. Öte yandan bu durumdaki bir kimse ihtiyaç halinde herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla cinsel bölgesinin maddi temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir, başka işlerle meşgul olabilir. Çünkü cünüplük gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Fakat cünüp olan bir kimsenin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram. Elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Bununla birlikte uyumasında, yemek yiyip su içmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Hac mevsimi yaklaşıyor. Dolayısıyla hacla ilgili bir sorumuz var. Hacca gitmemiş bir kimse başkasının yerine bedel olarak hacca gidebilir mi? Vekil olarak onun yerine hacca gidebilir mi? Diyor bir dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, daha önce hac yapmamış bir kişi bedel olarak hacca gidebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölen yakınları veya yaşlı büyükleri yerine hac yapıp yapamayacaklarını soran kimselere herhangi bir kayıt koymaksızın onların yerine hac yapabileceklerini belirtmesi ve bedel olarak gidecek kimsenin daha önce hac yapmış olması şartından bahsetmemesi bu hükmü desteklemektedir. Bununla birlikte hacca bedel olarak gönderilecek kimsenin tecrübe edinmiş olması açısından daha önce hac yapmış bir kimse olmasını tercih etmek uygundur. Hacla ilgili yine bir sorumuz daha var. Hac yapan kimsenin bütün günahlarının affedileceğine dair rivayetler sahih midir hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim Allah için hac eder ve kötü söz söylemez ve kötü davranışlardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa kul hakkı hariç annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak hacdan döner buyurmaktadır. Bu hadis muteber hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu ve benzeri hadisleri gerçek anlamında anlamak mümkün olduğu gibi hac ibadetinin önem ve faziletini vurgulamak ve vecibeyi ifaya, teşvike yönelik olarak değerlendirmek de mümkündür. Benzer ifadeler başka ibadetlerle ilgili olarak da kullanılmıştır. Bu hadislerden anlaşılması gereken, büyük günahlardan uzak kalındığı sürece küçük günahların belirtilen iyi ameller vesilesiyle Allah tarafından inşallah affedileceğidir. Namaz, oruç, hac, zekat gibi farz görevleri terk etmek, içki, kumar, zina, hırsızlık, yalan, yalancı şahitlik, iftira, zulüm, adam öldürmek ve gıybet gibi haramları işlemek büyük günahtır. Kişilerin namaz, oruç, zekat borçlarını kaza etmeden, kul haklarını ödemeden veya helalleşmeden bir hac yapmakla tamamen günahsız olacağını düşünmek çok da doğru elbette görünmemektedir. Ayrıca büyük günahlar ancak tevbe ve istiğfarla bağışlanabilir. Bununla birlikte borçlanarak hacca gitmek doğru mudur hocam diye yeni bir soru var. Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olabilmesi için sağlık ve servet yönünden hac imkanına sahip, hür, akıllı ve bülü çağına erişmiş olması gerekir. Bu itibarla maddi yönden hac imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Çünkü hacca giden kişinin imkan sahibi olması gerekir. Ancak borçlanarak hacca gitmeleri halinde hac ibadeti geçerli olur. Bunu da bu vesileyle ifade etmek isteriz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Hülya Aydoğan'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Bugün sizlere Sami Özer, Allahu Allah ilahisiyle veda ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.